Ayrım 5.
Anda ödüyordu. Çocuklarının okul taksitlerini de. Abisi o hurda gemi, sonra açtığı Frankala fabrikası, hepsi mahvetmişti Necip Bey'i. Apartman satıldıktan sonra yoktu ötesi bunun. Hiçbir umut yoktu ötede. Yeni bir miras umudu yoktu kesin olarak. Daha oğluyla kızı yüksek tahsil yapacaklardı. Onlardan da bir umut ışığı görünmüyordu. Değil Necip Bey'e gelecek için güven vermek, adam yerine bile koymuyorlardı onu. Kızı hiçbir sorusuna karşılık vermiyor. Oğlu saç uzatıyor, acayip bıyıklar bırakıyor. Odasına Fidel Castro'nun resmini asıyordu. İnat için yapıyor bunları. Hepsini inadına. Oysa liberal bir adamdı Necip Bey. Öyle sayardı kendisini. Her sabah İsviçre gazetesi okumayı ihmal etmezdi. Komünizmin ne olduğunu, kimlerin komünist olduğunu bildiğini iddia ederdi. Bu modası geçmiş bir amele diniydi. Bir zamanlar Avrupa'da fırtınalar koparmıştı ama Avrupalılar gereken tedbirleri almışlar, açgözlü ameleyi doyurarak haset beyinlerini bu dogmatizmin karanlığından kurtarmışlardı. Şimdi de bazı şımarık gençler yeniden bu modayı keşfetmişlerdi ama önemi yoktu bunun. Sonunda babalarının paraları kendilerine kalınca ya da çalışmaya başladıklarında bu gençlik çılgınlığını unutacaklardı mutlaka. Ama oğluna da ne oluyor? Türkiye'de işçinin durumu başkaymış. Ona ne? Selanik eşrafından İzzettin Efendi'nin torunu değil mi o? Varsın ameliler kendi davaları için uğraşsınlar. Bu memlekette bu işler olmaz. Bu halk cahil. Bu kafa bu gidişle hiç adam olmayacak. Sonunda ameliden beter olacak. Olsun. Hırslandı. Hepsi bütün malıma el koydular. Bütün mallarımı sattırdılar. Necip Bey'e karşı kimin yaptığı bilinmeyen bir ihtilal gerçekleşmişti çoktan. Olur elbet. Abiyi ve bütün diğer kan emiciler mal bırakmadılar bende. Şimdi o eski miras ortada olsa, bakalım bizim küçük bey böyle saçma düşünceler yüzünden derslerini ihmal edip Pişano'daki aile çiftliğinin Bulgar yaracılarını hatırlatan bıyıklar bırakır mıydı bakalım? Geçen akşam oğlunun odasına girdiğinde aralarında geçenleri hatırladı ürpererek. Gece yarısı su içmek için kalktığında oğlunun odasında hala ışık yandığını görerek kızmıştı. Elektrik parasıyla baş edilmiyordu artık. Oğlunun odasına daldı. Aslında biçimsiz karşılıklar almaktan hoşlanmadığı için oğlunun odasına dalmaktan çekinirdi. Ah evet, odasına girdiğinde bir silahla oynuyordu oğlu. Necip Bey sapsarı oldu. Oldum bittim korkardı silahtan. Sesini sinen korkuyu oğlunun sezeceğinden korkarak ışık konusunu ona yüklenmekten vazgeçti. Nereden buldun onu? Sana ne? Senin paranla almadım. Ne demek bana ne? Baban değil miyim? İnkar eden mi var? Ne var ki bu benle senin aranda olan bir şey yani? Silahın bir ilgisi yok bu işle. Bunlara verecek parayı nereden buluyorsun? Bir an önce okulunu bitir, para kazan, sonra ne bok yersen ye. Seni okutacağım diye dünya kadar masraf. Okutma, okut diyen mi var? Ben senin gibi vicdansız değilim. Okumazsan aç kalacağını biliyorum. Doğru ya, bize miras kalmayacak senin gibi. Terbiyesiz, ben daha 11 yaşındayken okumak için çoban kılığında İstanbul'a gelmiştim. Sonra abinle Teşvikiye Palası'na yerleştin. Sonra Orient Express'in lüks kompartımanında bavulun İngiliz kumaşı elbiselerle dolu İsviçre'ye okumaya gittin ve okumadın. Bu kadarı fazlaydı. Kanı beynine sıçradı Necip Bey'in. Defol, defol diyorum sana. Hemen mi? Hemen. Oğlu oturduğu yerden kalkmıştı ağır ağır. Kalkarken silahının namlusu babasına doğru dönmüştü. Necip Bey'in korkudan sarardığını görünce gülmüştü oğlan. Korkak Yahudi, sen de. İşte bu Yahudi sözcüğü. Ah bu Yahudi sözcüğü. Şimşek gibi yankılanmıştı beyninde. Oğlu arasa tarasa onu daha çok kızdıracak, yaralayacak bir sözcük bulamazdı. Bu sözü sadece babasının korkaklığıyla alay etmek için öyle sözün gelişi söylemişti. Ama Necip Bey kahrolmuştu bir an. İstanbul'a çoban kılığında gelip okula başladıktan sonra bütün arkadaşları Selanikli olduğunu öğrendikten sonra yarı aşağılamalı, dönme misin sorusunu en az bir kez olsun sormuşlardı ona. Necip Bey bunun böyle olmadığını kanıtlamak için, ki dönme değildi, o kadar çaba gösterirdi ki hep karşısındakinin sözlerine inanmadığını, bütün çabalarının karşısındakinin Yahudiliğiyle ilgili kanısını sadece güçlendirdiği duygusuna kapılırdı. Bu duygudan kurtulamamıştı hiçbir zaman. Lozan'da okurken Nazilerin Almanya'da en parlak zamanlarıydı. İsviçre'de de Yahudi düşmanlığı yayılmıştı. Esmer tenli ve hafif kemerli burunlu olan Necip Bey'i herkes sık sık Yahudi sanmaya başlamıştı. Carla bile bir gün kendisine arkadaşlarının "O Yahudiliği niçin geziyorsun?" dediklerini anlatmıştı. Giderek bir kompleks biçimini almıştı bu duygu içinde. Yahudilerden nefret ediyordu. Yalnız karısı bir gün kendisine "Dönme olmadığın şundan belli ki, tembelliğin tekisin ve giriştiğin bütün işlerde başarısızlığa uğruyorsun," demişti. Oğlu bu münasebetsiz sözü söyleyince kanı beynine fırladı ansızın. Oğlunun üstüne yürüyüp iki tokat patlattı. Oğlu bu beklenmedik tokatla sarsılmış, geriye doğru düşmüş başını iskemlenin köşesine vurarak yarmıştı. Oğlunun başından akan kana dehşetle bakarken o babasına yüz yuvarlak derinleşe derinleşe bir kuyuya benzeyen babasını içeri çekip de boğmak isteyen bir kuyuya benzeyen gözlerle bakmıştı. Bu bakış daha da çileden çıkarmıştı Necip Bey'i. "İt! Evet, senin gibi zübbeden başka ne çıkacaktı? Sus, yoksa bir daha patlatırım. Patlat, patlat. Hayatında yaptığın tek eylem olur bu. Patlatmakla da yetinme. Al şu silahı da sıkıysa vur beni. Ama vuramazsın, ödüm patlar. Bak yüzüne karşı söylüyorum. Ben bu silahla oynarken ne düşünüyorum biliyor musun? Senin gibi asalakları şu yeryüzünden temizlemeyi." Necip Bey'in yüzü sarıdan ala dönüşmüştü artık. "Defol, defol diyorum nankör. Gitmiyorum. Hadi sıkıysa çıkar beni evden. Sıkıysa vur. Ama bir bok yiyemezsin sen. Biri böyle bir silahı sana doğrultsa korkudan golf pantolonuna doldurursun." Necip Bey'in sözlerin sonunu dinlemedi. Kendisini oğlunu yumruklar, saçlarını çekerken gördü. Oğlu ona karşılık vermiyor ama bağırıyordu. Sesi giderek daha yüksek yankılanıyordu kulağında. "Evet, içi bok dolu bir golf pantolonusun sen." Işığı söndürerek çıkmıştı oğlunun odasından. Elektrik masrafını yine de unutmayarak. Oğlunun evini terk etmesi konusu üzerinde ise hiç durmadı. Çünkü oğlu evi terk ederse anasının yanına gidecek ve anası nafaka alma konusunda daha bir hakla çıkacaktı mahkemeye. Golf pantolonunun düğmesi kopuk, paçası çorabının üstüne sarkınca sanki içinde golf pantolonunun boşluklarında bir şeyler varmış da dışarı düşecekmişçesine bir duygu duyduğunu sezdi. Çok oluyordu oğlu. Mirası tükenmeye başlayana herkes çok oluyordu. Herkes onu en zayıf zamanında el birliğiyle yıkmak, mahvetmek, parasını son kuruşuna dek tüketmek istiyordu. Abisinin kim bilir nasıl tükettiği altınlar geldi gözünün önüne. Bu arada kendisiyle kız kardeşlerinin hep mirastan arta kalanlarla geçindiklerini unutuyor, bütün sıkıntılarına o altınları da abisine kaptırmış olmasının yol açtığını sanıyordu. O değilse kim suçluydu peki? Abisine her zamankinden daha çok kızarak bankadan içeri girdi. Mehtap'ın karabasanı. Mehtap açık kumral, uzun saçlarını tek bir örgü halinde ensesinde örmüştü. Necip Bey'i bankaya girerken gördü. Necip Bey'i iyi tanırdı. Sürekli müşterisiydi bankanın. Ne var ki şimdiye kadar Necip Bey'in para yatırdığı pek görülmemişti. Hep para çekerdi Necip Bey. Mehtap çok şaşıyordu bunu. Onun için banka para yatırmak, para biriktirmek, daha iyi bir gelecek için yatırım yapmak yeriydi. Nasıl oluyordu da bu Necip Bey bankadaki parasını çoğaltacak yerde durmadan çeke çeke azaltıyor, tüketiyordu? Bu konu bir türlü açıklık kazanamıyordu Mehtap'ın kafasında. Mehtap, Kafkaslı bir göçmen ailesindendi. Boyluca, mavi gözlü, çalışkan, sessiz bir kızdı. Banka idaresi, özellikle müşteriler memnundular ondan. Konya'da büyümüştü. Babası yıllarca karayollarında memur kadrosunda çalışmış bir kaynak ustasıydı. 30 yıl çalışmıştı karayollarında. Dağ başındaki bir köprü inşaatının kaynak işleri için evden gider, haftalar sonra dönerdi. Karlı kurt uğruğu yerlerde anasının ağladığını söyler, kaynaktan yanmış kollar, çok yorgun bir vücutla dönerdi iş yolculuklarından. Anası ve abisiyle günlerce, bazen haftalarca çoğu kez yarı aç beklemiş olurlardı babalarını. Mehtap'ın anası daha okula gitmeyen çocuklarını alfabe okuyarak oyalayacak kadar aydınlık kafalı bir kadındı. Çocuklarının yokluk duygularını onlara hikayeler anlatarak kapatmaya çalışırdı. Topyüzü yetiştirmişti çocuklarını. 40 yılın birinde yumurtaya buladığı bayat ekmek dilimlerini zeytinyağda kızartınca "Anam ekmek balığı yapıyor" diye bayram ederdi çocuklar. Mehtap daha küçük bir çocukken sözcüklerin anlamını kavramaya başladıktan sonra iyi oldukları halde bir türlü iyi gün görmediklerini, gördüğü ana babası için bir şeyler yapmayı koymuştu aklına. Bu iki iyi insanın yüzlerini güldürebilmek için çalışkan olmuş, çalışarak okulda ve daha sonra çok çalışarak kara bir alın yazısına değiştirmeyi ummuştu. Ailesi onu okutacak durumda değildi. Ama mutlaka okumalıydı Mehtap. Yoksa okumazsa çocukluğunun korkulu düşü gerçekleşecekti. Şöyle bir karabasandı bu. Babası karlar arasında donmuş bir nehrin kıyısında kaynak yaparken gözleri kaynak makinesinin kıvılcımlarından çok daha parlak kurtlar babasına saldırıyorlardı. Babası elindeki kaynak makinesini kurtlara çevirerek kendisini korumaya çabalıyordu. Ama kurtların başı olduğu hemen anlaşılan, başı öteki kurtlarınkinden çok daha büyük, normal bir kurdun gövdesi kadar olan, ağzından alevler çıkan bir kurt, babasını elindeki kaynak makinesiyle birlikte ağzının içine alıveriyordu. Sonra sivri dişlerinin arasından babasının cılız üstünde kanlı et parçaları kalmış olan kemiklerini püskürtüyordu yine dışarı. Sonra öteki kurtlar bu kemiklerin üstündeki kalıntılara saldırıyorlardı. Kurtların başı en son dişleri arasından kaynak makinesini püskürtüyordu. Babasının sıyrılmış kemiklerinin yanı başında çalışmakta devam eden kaynak makinesinin kıvılcımlarıyla karlar eriyor, nehrin buzları çözülüyor, taşan nehir suları bir deniz oluyordu. Bu denizde babasının kemikleri karpuz kabukları ve saman çöpleri arasında gittikçe uzaklaşıyordu. Meytap'ı düşünün, en çok burası etkilemişti. Babası parçalanırken boğazına bir yumruk sıkışmıştı dehşetten. Evet, ama babasının kemikleri bir daha dönmemecesine uzaklaşırken delice, onanılmaz bir hüzün duymuş, ağlayarak uyanmıştı. Saatlerce dinmemişti gözyaşları. O gün kendi kendine bir gün babasını bu işten kurtarmaya yemin etmişti. Ticaret ortaokulundaydı. Bu okulu bitirenlerin daha çabuk iş bulduklarını duymuştu. Derslerinden zaman buldukça para kazanmaya başlamıştı. Ağabeyisiyle birlikte meydan müzesi karşısındaki dükkanlardan biriyle anlaşmışlardı. Geceleri bakır tabakların içine Mevlana resimleri çıkartıyor, sonra bunları boyuyorlardı. Parça başına 50 kuruşa. İlk biriktirdiği parayla babasına güzel bir Bursa bıçağı almıştı. Kurtlara karşı kendisini korusun diye belki. Ticaret lisesinden sonra akademiyi okumak için Ankara'ya gelmişti. Bu arada abiye evlenip çocuk sahibi olmuş, ana babalarının alın yazılarını değiştirmek konusunda birbirlerine vermiş oldukları andı, kendi açısından bozmuştu bir bakıma. Şimdi o, kendi ailesini geçindirmek zorundaydı. Gün göstermesi gereken başka kişiler vardı. Değiştirecekse, onlar için bir şeyler değiştirmeliydi. Mehtap bu yüzden çok kırılmıştı ağabeyini. Uzun bir süre yüzüne bile bakmak istememişti. Mehtap kendisine Ankara'da bir bankada iş bulmuştu. Ticaret lisesini bitirince. Ticaret lisesindeki hocalarından biri, kızın çalışkanlığını ve durumunu görerek, bir ahbabına bu işi sağlaması için ricada bulunmuştu. Şimdi gündüzleri çalışıyordu. Babasıyla anasını da getirmişti. Babası emekli olmuştu. Emekli maaşı ve Mehtap'ın kazandığı parayla ancak geçiniyorlardı. Kirayı yeniden arttıracaktı ev sahibi. Yeni mahallede muslukları her şeyi her an bozulan, kötü malzemeyle yapılmış, mutfağının duvarları su sızdıran, kalorifersiz, kömür hakkı da olmayan bir evde oturuyorlardı. Konya'da oturdukları ev bile bundan daha iyiydi neredeyse. Onun hiç olmazsa bir arka bahçesi, bahçesinde iki zerdane, bir dut, üç vişne ağacı vardı. Babası yorgun yolculuklarından döndüğünde, anası bahçeye masa kurar, bir yeni rakı parasına kıyar, babasına ciğer kızartır, salatalık soyar, beyaz peynir, kavun kordu önüne. Mevsim kış ise, sobanın üstünde pastırma buğu yapardı Şerefe. Soba, eski kalın duvarlı evi çok iyi ısıtırdı. Ve babası kafayı tütsülediğinde hep emeklilik düşleri kurar, rahat yüzü görecekleri günleri anlatırdı sevdiklerini. Babasının yazları, zerdane ağacına astıkları ampunun verdiği sahte masal havası içinde anlattığı, emekliye ayrılıp da çocukları da adam olduğunda sahip olacakları kendi evlerinin, kendi bahçelerinin, gün doğduktan sonra uyanmaların, yatakta gazete okumaların, her gün meyve et yemelerin masalı güzeldi gerçekten. Mehtap'la abisi de coşup babası emekli olduğu zaman kendilerinin çok çok çalışıp para kazanacaklarını, çok çok para biriktireceklerini, çok çok biriken parayla kendilerine bahçeli tek katlı bir ev alacaklarını, ondan sonra babalarının hiç erken kalkmayacağını, babaları hiçbir zaman güneşe doğurmamıştı üstüne. Çocuklar okula gitmek için kalktıklarında babalarını evde pijamasıyla çay içerken görmemişlerdi hiç. Söylüyorlardı. O zaman yatağına gazeteleri getireceğim sana diyordu Mehtap. İstersen bütün gün çıkarmayacaksın pijamalarını. Babası kendi evlerinin ön bahçesine ekeceği yıldız çiçeklerini anlatıyor. Anası ön bahçeye ille de gül ekilmesini istiyordu. Çok severdi gülü. Bir kadının sıra dışı isteklerini dile getirirdi gül. Sonra çam ağacı istiyordu. Ön bahçede çam ağacı, düşlerin ağacı, Irak ve zengin ülkeleri. Yabancı dergilerden kopmuş bir kese kağıdında bir Noel ağacı görmüşlerdi. Noel ağacı süslü, pırıl pırıl, rengarenk bir çam ağacı. Dibinde de armağanlarıyla mutlu bir aile. O günden beri Mehtap'ın anası için çam ağacı sıcak, kaygısız bir aile yaşamının sembolü olmuştu. Evet ama şimdi işte emekli olmuştu babası. Mehtap da çalışıyordu. Kazandığı paranın hemen hepsini ailesine verdiği, kendisine sadece yol parası ve üst baş için gerekli olanı ayırdığı halde sıkıntı içindeydiler. Babası yeni rakıyı daha sık içebilecek durumda olmamasına karşın her gece içmeye başlamıştı. Yalnız şimdi içtiği zamanlar tatsız oluyor. O eski, kendi evleri masalını anlatmıyordu bile. Mehtap bu durumun nedenini abinin evlenmesinde aramaya çalışıyordu. Prens tam sevgilisine kavuşacakken ortaya çıkan cadı büyüyü bozan dev gibi davranmıştı. Belki abisinin kazancı eklenseydi. Ama anası abisinin elbette evleneceğini, yaşının çoktan geldiğini söyleyerek haklı çıkarıyordu oğlunu. Sen de bir gün evleneceksin diyordu. Sen de evlenip yabana gideceksin diyordu babası. O zaman ya çocuğun olduğu için çalışmayacaksın ya da kocana yardım etmek zorunda kalacaksın. Elin oğlun için anana babana baksın. İyisi ben de şimdiden bir iş bulmalıyım kendime. Ben Mehtap bu muhtemel kaçınılmaz gösterilen ihanetin sözünün bile edilmesini istemiyordu. Ama yüreğinin derinlerde bir yerlerinde söylenenlerin yanlış olmadığını hissediyor, kendisini en güzel inançlarına sırt çevirmeye zorlayan bilinmez bir düşmana kim besliyordu. Bütün gün çalıştığı, geceleri de bir gün daha iyi para kazanmak umuduyla akademinin gece derslerine devam ettiği, gereksiz, hiç para harcamadığı, kendisini susuz bir yaz limonundan bardaklar dolusu limonata çıkarmak istercesine sıktığı halde hiçbir şeyi değiştiremediği için kararıyordu için. Özel bir işte çalışmak zorunluluğu iyice yerleşmişti babasının kafasına. Sen gittikten sonra biz ne yaparız? Yaşlandıkça iş bulman güçleşir. İyisi mi şimdiden bir işe gireyim deyip duruyordu. Her şey boşa mıydı? Onca Mevlana resmini boşa mı boyamışlardı geceler boyu? Ağabeyisiyle boşa mı and içmişlerdi? Konya'daki külüstür evin arka bahçesinde ampulün ışığında defalarca anlatılan masa hiç gerçekleşmeyecek miydi? Bunca mümkün, uzanılabilir, gerçek ve çok insanca görülen düşler ancak devli, perili, taf dağlı, uçan halılı, padişahın küçük oğluyla evlenen oduncu kızlı masallar gibi gerçeküstü müydü? Mehtap sıkılıyordu, çok sıkılıyordu. Babası bu sabah özel bir şirkette yeniden çalışmaya başlamıştı. Karayollarında aldığı paranın daha azına ve daha fazla çalışma saati karşılığında. Birileri abisi ya da başkaları ama mutlaka birileri ihanet etmişti. Mehtap'ın bütün çocukluğunu, inanç ve çabalarını hiçe indirgeyen, gözünü bile kırpmadan düşündeki yaşlı kurdu, babasının üstüne salan birileri vardı. Başını kaldırıp Necip Bey'e baktı. Golf pantolonunun düğmesinin kopuk olduğunu, Necip Bey bankadan içeri girerken görmüş, içinde kalan çocukluk kalıntılarıyla gülmesini zor tutmuştu. Daha çok küçük yaşta farkında olmadan edindiği ciddi bir yüzle gözlerinin içine soru sorarak baktı Necip Bey'in. Ne kadar beyefendi? Necip Bey'in para çekeceğine emindi. Hepsini. Mehtap şaşırdı ve üzüldü. Kendisi bu bankaya bütün sıkıntılarına rağmen bazen çorap, bazen sinema parasından kısarak 5-10 lira yatırıyordu herhalde. Çok az parası birikmişti şimdiye kadar. Ama bu para çok yavaş, dayanılmaz yavaşlıkla çoğalsa da bunun bir kuruşunu bile Allah göstermesin ölüm ve hastalık hariç hiç çekmemeye kararlıydı. Bazen bütün yaşıtlarının aklına esiveren istekleri büyük bir kararlılıkla içine bastırıyor, okulu bitince, maaşı artınca bu parayı mutlaka çoğaltacağını, bir ev kredisi alacağını, evdekilerden gizli ordu para biriktirdiğini, alacağı katla onlara sürpriz yapacağını, bakın nasıl ihanet etmedim ben, nasıl boşa çabalamadım, bakın ampul ışığında anlatılan masal, masal değildi, mümkündü, her şey bunca çabayla, her şey mümkündür diye bağıracağını umuyordu. Ama parası çok yavaş çoğalırken, kredi almak için yatırılması gereken paranın miktarı da çoğalıyor. Hele en kötüsü, kat fiyatları kendi biriktirme hızıyla kıyaslanmayacak bir hızla artıyordu. Evet, değişiyordu bir şeyler. Ama hep o büyük başlı kurdun işine geliyordu bu. Mehtap, Necip Bey'e bir kez daha baktı. Bu kez çorabı üstüne sergen paçası ona gülünç değil, acıklı göründü. O düğmeyle bir şey kopmuştu sanki. Necip Bey'in son parasının da çekilmesi Mehtap'ın kulağında hiç durmadan tekrarlanan masala bir nokta koymuş, bankada para biriktirmesinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceği düşüncesi kıpırdanmaya başladı içinde. Öyle olmasa Necip Bey'i bugün görmüş bu efendi adam parasını hem de hepsini çeker miydi? Ya hep çekilmek ya da hep biriktirilmek için de olsa bankadaki paranın güçsüz bir şey, böyle umursamazlıkla vazgeçilebilecek bir şey olup olmadığını düşünmeye başlamıştı.